Kıymetli izleyicilerimiz merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mesnevi ile İlahi Aşk programımız başladı. İnşallah bizler de hanelerinize, sizlerin huzurlarınıza hoş gelmişizdir. İnşallah sefalar da getiririz programımızda. Önümüzdeki dakikalarda çok sefalı bir sohbet etmeyi, o sohbetten istifade etmeyi en azından ben deniz kendi adıma düşünüyorum, umuyorum, umut ediyorum. O yüzden buradayım. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz hafta Mesnevi ile İlahi Aşk'ta Padişah Cariye kıssası devam etmişti ama araya şöyle Hazreti Pir koku meselesini, Hazreti Yusuf'u hatırlatmıştı bize. Oraya doğru gitmişti. Sonradan son yeniden biz kıssaya dönelim demişti. Hazreti Pir kıssanın zaten içindeydi. Esasında hayatımızın içindeydi. Yani gelen mailleriniz için tekrar teşekkür ederek programın başında hemen onu da arz etmiş olayım. Aynen öyle. Aynen birçoğumuzun hissiyatı da ortak demek ki. Bu kıssa bundan yüzyıllar evvel yazılmış. O zamanın şartları, o zamanın insanları, o zamanın sorunları için yazılmış bir kıssa, onun için yazılmış bir kitapta değil. Bugün de yaşadıklarımızı, bugün de dert olarak kendimize gördüklerimizi, hatta o dertlerin içerisinde şu derdin biraz daha kalitelisini bulayım, biraz daha derdimin kalitesini artırayım diyenlerin meselelerini çözen bir kıssa, çözen bir kitap. Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi'ye ait. Bizler Yeni Kapı Mevlevihanesi'ndeyiz bu haftada. Buradan selamlıyoruz sizleri. Yine mail yollamak isterseniz mesnevi@tvnet.tv.tr adresimiz sizlere açık. Hocam dert meselesi ve ilahi aşk meselesi programımızdan hiç eksik olmuyor. Gelen maillerden de eksik olmuyor ama elhamdülillah.
Evet, bendenizde şu anda hemen gözlükle kendimi de motive etmek ve hatırlatmak adına yani metne hemen geçelim tarzında biraz da kendi kendime telkin de olsun diye gözlüğümü taktım. Efendim, şunu hemen sizi dinlerken bir yandan kitaba hani bakar, metni kontrol ederken bir yandan da tabii sizi dinliyorum. Şu ifadeyi biz kardeşlerimize artık tamamıyla aktarmış olalım. Bu manayı daha doğrusu, bu ifadelerle bu manayı aktarmış olalım. O da şu, Kur'an-ı Kerim'in üslubunda da, bizim şark üslubunda da zaten Allah Teala'nın bize bahşettiği şu hayat denilen, dünya denilen dershanede, hayat denilen seyr-i sülükte okuttuğu dersler de hiçbir zaman bizim kafamızdaki, aklımızdaki köşelere, üçgenlere, kalıplara oturacak şekilde değildir. Biz Allah'ı bilmek, bulmak ve olmak için, Allah'la olmak için bu dünyaya gönderildik. Bir tevhid seyr-i sülükü sürmekteyiz. Bunlar sofranın hemen suyu, tuzu falan koyalım bunu yine sofraya. Eyvallah. Fakat bakınız bu hayat içerisinde 5 vakit namaz olmasına rağmen hiçbir zaman karşılaşacağınız şeyleri, yarın kazanacağınız rızkınızı, nerede öleceğinizi, bunların hiçbir hikayesini bilmezsiniz. Sadece size düşen Mesnevi'nin başında söylenilen gibi dinlemektir. Size ne anlatıyor? Hangi ayetiyle konuşuyor? Dinlemek esastır. Sizin kafanızda hikaye bir yerde başlamış olabilir. Ama belki o dinlediğiniz hikaye, o hikayenin sonu da olabilir. Hani bazı filmler yapıyorlar ya, onların isimleri de var şimdi. Eyvallah. Meydandayız, girmeyelim. Yabancı isimleri de var. Hani en sonundan başlıyor film. Sonra diyor ki bir ay evvel falan diyor. Neden? Aslında onlar da bu tarzın etkili olduğunu biliyorlar. Bir anahtarın dişlilerine baktığında size göre düzensiz bir zikzak olabilir. Fakat o kilidi açmak için tam da o dişe uygun bir anahtardır. Mürşidane sohbet, arifane sohbet veya onların kaynağı olarak, beslendikleri kaynak olarak Kur'an-ı Kerim ve Resul-ü Kerim'in beyan ettiği sohbete bakıldığında bize göre bir düzeni, kendimize göre şuradan sonra şuna da gelse de niye araya, arada bunu anlatıyor deriz mesela. O ara değildir o. Tamamına sohbet denir. Tamamına ait bir şeydir. Geçenlerde Hazreti Pir'in bir nutkunu bir konferansta yeri geldiği için konuşmuştuk sohbette. Orada diyor ki, buyuruyor ki Hazreti Pir, bazıları da bu diyor ki de buyuruyor ki çok takıyorlar yani kafayı. Halbuki çok sorun teşkil etmez. Cenab-ı Pir'e muhabbeti olan bir insan şöyle bir söz söyledi de dese, diyordu ki de dese, o gideceği yeri bilir, ne manada aktardığı da bellidir. Bazen kalbi çürük fesat olan bir adam buyuruyor bile dese, müraiilik de yapsa, Aynı şey gibidir o. Yani Allah bizden önce samimi eylesin. Hani Efendimiz'e geliyorlar, Bilal-i Habeşi ezan okuyor ama şeyleri telaffuz edemiyor. Habeşli olduğu için Eshedü en la ilahe illallah diyor. Eshedü. Daha evvel de söylemiştik. Hayyâle salâh diyemiyor. Hayyâle seleh diyor. Seleh. O şekilde ezan okuyor. Diyorlar ki ya Resulallah şivesi bozuk. Ya tahsih edelim ya da birisini daha tayin edin de şöyle telaffuzu düzgün birisi okusun demeye getiriyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Bilal-i Habeşi'ye bu işin manen verildiğini tasdik ve aynı zamanda da onun ihlasını tasdik makamında olan o şanlı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Bilal'in sesi münafığın şesinden güzeldir. Şimdi biz bazen dedi buyurdu diyoruz. Bu hususta da meyiller var. Veya hiç bize meyletmeyen insanlar var. Bula bula o kusuru buldularsa tamam düzeltiriz. Mümkün mertebe buyurdu deriz. Ama aslında bunun temelinde yatan haşa büyüklere karşı bir edepsizlik değildir.
Eyvallah.
Haddi zatında ayet ve hadisin haricindeki bütün sözlerde lakırdıdır. Söz ayet ve hadistir aslında. O yüzden bu üslup örnek en azından bizim hatalarımızı örnek almasınlar. Doğru kısmı alsınlar. Şimdi orada da buyuruyor ki Hazreti Pir. Ben kıssayı anlatırım diyor. Bir kıssaya başlarım. Oradan size hakikatle alakalı tembihatta bulunurum. Fakat sen ille de ya sonu ne oldu hikayenin? Sonu ne oldu diye sabırsızlık gösterirsin. E ne oldu şimdi böyle gösterdiği zaman sabırsızlık? Kalbindeki niyet bozuldu. Dinlemek, kalple kulağın, aklın bir noktada dinlemek için kendisini yoğunlaştırması, teksif etmesi dikkatini. Öyle değil mi? E kalp dağıldı. Ne anlatırsa anlatsın dinlemeyecek. O yüzden dinlememek belasına duçar olmaması ve dinlemediği için de feyzinin kesilmemesi için merhamet gösterir veliler. Muhatabın istediği şekilde konuşurlar.
Allah.
O merhamettir o.
Muhatabın
çünkü utanmazlık mi? Yapacak. Ya tamam ya hadi konuş diyecek mesela. Şimdi karşında konuştuğun insan kalp sahasında yürüyen bir adam. Sözlerle yürüyen bir insan değil. Kalpten giden bir insana karşı kalben ya bunu kısa kes de şuna dön dediğinde aleni olarak kes sesini buna dön demekten ne farkı var? Böyle bir edepsizlik yapıldığında o kabağın sahibi var. Hikayesi gibi. E ne olacak? İki taraftan birisi tercih olacak. Birisi imam olacak. Onu yapmayacaklarına göre bu sefer o birliktelik bozulacak. Veya cemaatten düşecek. Adam imama tabi olduğunda arkada kendi kendine Kur'an bile okusa namazdan düşmüyor mu? Okuduğu Kur'an. İmama tabi olduğunda Kur'an bile okusa cemaatten düşmüyor mu? Cem olmaktan düşmüyor mu? Düşüyor. O sebepten ne yapar burada? Bak beni dinlemiyor diye susmak yerine veya karşıdaki insanın feyzi kesilmesin diye peki madem onu istiyor bari istediğini verelim de çok şey yapmayalım tarzında onun miktarı kadar takatı nispetinde kıssaya döner. O sebepten her ibadette olduğu gibi dinlemekte de sabırlı olmak lazımdır. Beklemek lazımdır. Nereye gelecek iş? Şimdi burada bu izahat, bu anlattığımız izahat içlerinden bazıları diyordur ki şimdi o gözlük öyle takılı kaldı hala okumadın diye. E şimdi cevabını verdik aslında. Bu izahat Mesnevi'yi anlamak için önemli bir izahattır. Bizim derdimiz burada satırdan okumak değil ki. Güzel bir sesle, eko vererek ve oradan da falan filan diyerek böyle bir tarzda bu okunur. Gayet güzel de dinlenir bir şekilde. Ama burada anlatılan manaya nüfuz edilmesi için herhalde biraz daha gayret etmek icap eder.
Hocam,
biz burada gayreti cezbetmek ve biraz da o gayreti tahrik etmek, buraya yöneltmek için acizane bu sözleri sarf ediyoruz.
Estağfurullah. Hocam o sohbet tarifi bendeniz en azından aklımda tutmaya çalışacağım. Yani bu durumda sohbet tam bir tevhid tarifi aynı zamanda. Dinleyen ve anlatan da o tevhidin içerisinde olursa ancak sohbet bir yere doğru götürüyor. Yani
öyle.
Bir sohbetin o zaman mevzusu hani ilginç bir yere geldiyse o cemaatte, o sohbeti dinleyenlerde
Dinleyen kişi niyet Allah rızası için dinlediği müddetçe bir konu anlatıldığında onu bırakıyor da bir yemek tarifine geçiyorsa dinlediği kişi, onu bile ibretle dinlesin, yine cevabını bulur. Yani bırakın bir hoca efendiden bir şey dinlemeyi. Ne lüzum var canım, işte bildiğim şeyleri anlatıyor hoca. Hayır, dinleyeceksin. Çünkü neden? Allah'ın o ilmi bahşedeceği eşref saati hiç bilinmez. Çocuk bile konuşurken hakikati dinleyeceksin. Laf olsun diye değil, yapmacık olsun diye değil. Allah'la dinlemeyi çocuğuna nasıl öğreteceksin? Çocuk ne bilir? Bilmez olur mu? Onun ruhu, sen Allah'la dinle bakayım çocuğu. O çocuğun ruhu nasıl terakki ediyor? Daha evvel de anlattık. 100 kere de olsa yeridir aslında. Kısa bir tarif. Bunu söylemek lazım. Sohbetin kazası olur, namazın kazası olmaz derler. Bu söz doğru mudur? Şu anda uygulanan şekliyle yanlıştır. Fakat söz doğru bir sözdür. Yani bunu nasıl yapacağız ama? Nasıl anlamamız gerek? Şimdi bazı dinden, imandan nasiptar olmadıkları halde kendilerini tasavvufla uğraşan ve tasavvuf ehli gibi gören, şeytanların da soytarısı olan, maskarası olan bazı güruhlar oturuyorlar belli yerlerde, cem oluyorlar. Namaz yok, bilmem ne yok. Sevelim sevilelim, farklı bir şeyler okuyorlar, ediyorlar. Namaz, niyaz yok. Sonra sohbet var diyorlar. Bizim ibadetimiz sohbet. Namaz, diyorlar ki namazın kazası olur, sohbetin kazası olmaz. Bu lafı da böyle anlıyorlar. Bu şekilde anlamaları onların fevkalade cahil olduklarını gösteriyor. Onu dinleyen insanların da daha da cahil olduğunu, yazıklar olsun, yazık ettiklerini gösteriyor. Neden? Bir kere en büyük yapılan hata şu, namaz Allah'la sohbettir. Adam namazın sohbet olduğunu bilmiyor. Namaz Allah'la sohbettir. Dolayısıyla orada anlatılmak istenen söz şudur. Sen namazı şeklen kaza edersin. Fakat o anda seni Allah sohbete çağırmış. O sohbeti bulamazsın. Eyvallah. Seni çağırdığı vakitte gireceksin. Şimdi siz bu programda bulunmasanız, burada senin bir saat bulunman lazım diye sana yönetmen sizi aradı. Dedi ki saat şu saatte bu saat arası 1,5 saat abi bir seninle işimiz var, çekim yapacağız dedi. Mantık şudur. Ben o günü 1,5 saat çekim için çağrıldım. Gelmiyorum, gelemiyorum. Kaza edeyim. Siz 10 saat sonra geliyorsunuz, bu koltuğa oturuyorsunuz. Ne bir kamera var, ne bir yönetmen var. 1,5 saat de konuşsanız haybeye konuşuyorsunuz. Sorduğun zaman ben 1,5 saat, evet anladım hatamı, ceza olarak kendimi 1,5 saat oturdum. Sohbet oldu mu? Hayır. Namaz adı üstünde, namaz nasıl kazaya kalır? Kazadır. İnsanın elinde değildir yani. Bile bile kalmaz. Bile bile namazını feda eden bir insan Allah'ın sohbetinden yüz çeviriyordur. Sonra onu kılsa da o andaki sohbeti kaçırdı. Anlatabiliyor muyum?
Estağfurullah.
Ama yine de ya Rabbi o sohbeti kaçırdığımdan dolayı pişmanlığımı fiilen gösteriyorum diyerek o kapının eşiğinde adeta kapıyı terk etmeyen bir dilenci gibi, o ganiden isteyen bir fakir gibi o kapıda inler, ahüzar ederse Allah Teala ona da o sohbet zevkini de verir. Ama neyle verir? Yine namazla, yine namazsız vermez. Yine namazla verir. Kardeşlerime söylüyorum. Bunca zaman işin içindeyim. Bu kadar kitap okudum, bu kadar sohbet dinledim. Bu iş namazsız olsaydı inanın ben de bilirdim. Yok böyle bir şey. O yüzden namazla işi olmayan, bizim niyazımız var, bizim sohbetimiz var, bizim kendimize göre alemimiz var, bizim şuyumuz var, bizim sazımız var. Ya kıymasınlar kendilerini. Kötü iş yapıyorlar demiyorum. Ama namazla aynı kefeye koymasınlar. Dalga geçmesinler ya. قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينُكُمْ Söyle ya Habibim, yoksa onlar Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Kaç mana var orada? Yani Allah'a din mi anlatıyorsunuz? Manası da var. Allah'ın size verdiği dini Allah'a mı anlatmaya kalkıyorsunuz? Hucurat suresinde. İnsan haddini bilmesi lazım. sizin şeyiniz var, biz aynısını biz yapıyoruz. Aynısı olamaz, mümkün değil. Neden? Allah aynı ise olamaz. Başka bir Allah bulmuşsan, ya hayır. Maalesef Niyaz-ı Mısır'ı okuduğu halde, maalesef işte Ümmü Sinan Hazretlerini, Hazreti Hüdayi, Cenab-ı Mevlana'yı, bu zatları, Hazreti Abdülkadir Geylani, Ahmed er-Rıfai Hazretlerini, bu zatları tanıdığı halde bir de böyle yapan insanlar, yazık, tasavvufa da uzattırıyorlar. İşleri güçleri ivasız garasız insanları ibadete, Allah'a, aşkla, kulluğa çağıran bu insanların yolunu karalıyorlar ve kesiyorlar. Günah günah üstüne, lüzumsuz bir yükün altına giriyorlar. Allah muhafaza eylesin.
Amin.
Şimdi efendim, Goft ey şah, halvetikun hanera, durkun hem hişu, hem biganera. Şimdi neydi bu mesele? Padişah da cariye hikayesinde şu safhaya gelmiştik. Tabip cariye ile beraber hastalığı çözmüştü biliyorsunuz.
Eyvallah.
Yani şöyle çözmüştü. Hastalığın hangi daire içinde olduğunu çözmüştü. Ruhani dedi bu. Bedenle alakalı değil. Kanında zehir yok vesairesinde, işte şu iltihap yok mesela. Bu ruhani bir hastalık. Beden iyi, ruhta bir sıkıntı var. Manevi bir tedavi lazım. Fakat bu manevi tedavini de tabii zahirde kendisini gösterebilecek somut dediğimiz, müşahhas dediğimiz şekilde de bir şeyi lazım, usulü lazım. Şimdi onu teşhis edecek. Bir yandan da eski tabip bozuntularının bilmedikleri halde bu sahaya girmelerinden dolayı üzerindeki tahribatı da düzeltmek lazım. Şimdi ne dedi padişaha bu beyitte? Tabip, yani kalp, akla ne dedi? Kalp, aklı, meada ne dedi? İmanla dolu olan kalp. Tabip-i ilahi dedi ki, padişahım, yakını da hem hiş, yakın, hısım, akraba manasına, hem bigane, uzakta hiçbir anlamayan, dışarıda, yakın olan da dün gün, yani dün kün, uzak olsunlar, yakın olan da, işte uzak olan da, hepsi saraydan çıksın.
Eyvallah.
Benim tahliyet, sarayı tahliye ettir. Goft ey şey halveti kun hanara, hane dediği orada, yani bu haneyi, yani padişahla alakalı olunca hane, tabii ki bizim fakirhane olmuyor, adam koca sarayı. Sarayı tahliye et. Çok acayip bir şey bu. Yakını da gelmesin, uzağa da gelmesin. Ama yok, bunlar çok yakın. Hepsi çıksın dışarıya. Peki. Niye böyle bir şey oldu? Kes ne daret kuş der tihliz ha. Bir yandan da efendim Farsçasını okuyalım en azından ara sıra.
Eyvallah hocam.
Ta bi pürsem zinkeni zek çiz ha. Ben cariyle çok özel bazı şeyler konuşacağım. Onunla mülakat edeceğim. Bu sebepten koridorlarda, civarda hiç kimse kalmasın. Yani söyleyeceklerim herhangi bir dehlizden, bir yerden kimse kulak kabartıp dinlemez. Şimdi bir burada şunu da okuyayım. Hane hali mantu yek deyyar ni, cüz tabibü cüz heman bimar ni. Bunun üzerine sarayın o bölümü boşaltıldı. O mekanda hekim ile hastadan başkası kalmadı. Evet. Padişah da dahil hepsini tahliye etti. Bir makro, bir de mikro alem olarak hep tasvir vardır. Bu Kur'an-ı Kerim'de de aynı şekildedir. Yani baktığınızda o ayetlere, şimdi sizi makro ve mikro alem etkiliyor mu kardeşim? Etkiliyor. Biz bir yandan uzayın çekim alanındaki feleklerden, burçlardan etkilenip, bir yandan kendi hücre sistemimiz ve metabolizmamızla cenk eder, sulh eder halde değil miyiz? Bizi en küçükten en büyüğe kadar etki alanında tutan bir alemde değil miyiz? Hı. Bizi kuşatacak mananın da bu sahadan gelmesi lazım. O sebepten dolayı ayetlerde olsun, tasavvufi metinlerde olsun hep şu üslup vardır. İlk defa bu kadar net olarak arz ediyorum televizyon programımızda. Bir, onun o çerçevede bizim gözümüze serilen kısmıyla makro alemse, makro olarak anlatıyorsa, çap olarak büyükse muhakkak küçüğünün de kendi aleminde düşünmen lazım. Küçük olarak anlatılıyorsa büyük olarak da düşünmek lazım. Mesela ve ayetul estenzu billah ve ayetul lehumul ardul meyte ahyaynaha ve akhrajna ayeti kerime ila ahire devam ediyor. Öldükten sonra ölü toprağın diriltilişi de nedir? Allah Teala'nın ayetlerindendir. Kim için? İnanmak isteyenler için. Veya nasıl oluyor diye soranlar için. Bir ayette ölü toprağın diriltilmesidir. Şimdi ölü toprağın diriltilmesini gördüğünde bir kişi, eğer onun için ayet oluyorsa, onun için ayet olması, aa bak bu toprağın sahibi Allah, dur ben şu toprağın sahibi Allah'a tapayım mı diyecek? Yoksa o toprakla kendisiyle alakalı verilen manayı fark edip, ben de öldükten sonra aynı bu şekilde diriltileceğim diyerek, nerede mikro, nerede makro, onu da biraz konuşmak lazım. Evet. Hangisi makro oldu şimdi acaba? Yeryüzündeki toprağın ölü olduktan sonra diriltilmesi mi makro? Yoksa insanın yevmi mahşerde ortaya çıkması mı makro? Neyse, bunun boyutunu düşüneceksiniz. Aynı şekilde Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleriyle imtihanı babası annesi olarak düşündüğünüzde, o imtihanı verirken bir de onun kendi alemindeki makroya da dikkat çekilir. Yani Yusuf Aleyhisselam kendi kalbindeki meseleleri, kendi vücut iklimindeki manevi seyri sülukunu belli bir merhaleye taşıdığında dış alemde de Mısır'a sultan olur. Tek tek fethettiğinde, kendi etrafından başlayarak fethet. Ve enzir aşiretekel akrabin. Yakın akrabanı irşad et. Kum fe enzir. Ve rabbeke fekebbir. Elbisesinden başlayan akrabasını irşatla devam eden halaka, Mekke-i Mükerreme'nin fethiyle beraber öyle bir şey olacak ki sen o müminlerin birer birer fevç affedersin, imana girdiklerini göreceksin, boyutuna çıkacaktır. Mekke'nin fethi aslında alemlerin fethidir. Eyvallah. Neden? Alemler içerisinde göz bebeği, kalbi, kalbin fuat noktası Kabe'dir. Kainatın noktası Kabe'dir. Onun hizasında Beyt-i Mamur vardır çünkü. Uzayda tek miyiz, yalnız mıyız, değil miyiz diye düşünüyorlar. Onu bırak, şu anda Kabe-i Muazzama'nın tavaf edilen o aleminden onun iz düşümünde. Böyle yapıyoruz ama belki böyle. Onu da bilmiyoruz. Hani semaya dediğimizde sadece bu değil. Biz buradan semaya bakıyoruz. Aşağıdan Afrikalı da bizim altımızdan bakıyor belki başka bir. O da böyle bakıyor mesela. O da ayrı bir şey ya. Bulunduğun yere göre değişiyor. Beyt-i Mamur dediğimizde böyle yapıyoruz ama bize göre böyle. Belki de böyle o. Onun da bir yerini bilmiyoruz. Fakat Kabe'nin hizasında olduğu kesin. Yörüngesi o yani. Ekseni o. Hizası. Şimdi burada bir birliktelik var. Makro ve mikro daima ne yapmakta? Birbirini etkilemekte mi?
Eyvallah.
Etkilemekte. İşte bu hadiselerden dolayı, herhangi bir iki kişinin mevzusu anlatılsa da, ay ve güneş de anlatılsa, onu da kendi aleminizde, kendine göre kıyaslama ve birbirine paralel bir şekilde anlatma durumunda olmanız lazımdır. Anlama durumunda olmanız lazımdır.
Bu neyi sağlar hocam peki?
Yani böyle bu neyi sağlar? Sizin altı cihetten öte kendi aleminizle alakadar olan kısmı anlar. Güneşle ayın şeyini düşünürken sizin kendi güneşinizle kendi ayınızı düşünmenizi, alemdeki o birlikteliği en önce siz kendinizle bir edeceksiniz ki anlayabilirsiniz. Allah'ın bir olduğunu birlemek neyle mümkün? Kendini cem etmekle mümkün. Kendini toparlayamayan bir adam bir, bir, bir, bir dese kaç tane ses çıkar? Hayvan tarafın bir diyor, şey tarafın bir diyor. Hayır, en önce onları birleyeceksin, öyle bir lafı çıkacak. O zaman kıymet kazanıyor. Münafıklar gelirler, sen Allah'ın Resulüsün derler. Allah biliyor ki sen Allah'ın Resulüsün. Münafıklar yalancıdır. Neden? İkili teşviş vardır münafıkta. Şirk vardır yani. Sen kendini birlemeden lisanınla birlemenin kıymeti kalmaz. O yüzden önemlidir bu. O tevhide çağırır. Böyle girdik, bu şekilde anlatıyoruz ama biz birinci bölümü de birledik mi? İkinci bölüme geçiyor muyuz?
Hocam var bir 4-5 dakikamız.
Ne diyorsunuz ya? Aman yarabbim. Bozdur harca. Bitmez. Şimdi burada padişah olarak anlattık. Bu izahatı niye yaptık? İnşallah arada böyle detaylar falan filan veriyorlardır da kıymetli kardeşlerimiz sıkılmıyorlardır bu kadar uzun konuşmada. Niye veriyoruz şimdi? Şimdi bakıldığında şöyle bir sahne var. Padişah sarayı terk ediyor, tabip ilahi söylüyor. Herkes tahliye ediyor, cariyeyle baş başa kalıyor. Burada neler var neler. Dehlizlerden kimse dinlemesin diyor. Birkaç dakikamız varken eyvallah, en önce basit olan manaları, tenasüp sanatıyla alakalı beyitte geçen, birbiriyle münasebetli, fevkalade güzel bir resim vardır burada. Divan edebiyatı ve divan edebiyatı tarzında yazılmış olan eserler hiçbir zaman hayattan kopuk değildir. Hepsi bir gözlem, hatta o gözlemin de bütün detaylarıyla verilmiş halidir. Mesela burada dehlizlerde, koridorlarda kimse kalmasın derken bu sözü biz şimdi anlamayabiliriz. Neden? Muhkem binalarda, yalıtım olan yerlerde yaşıyoruz. Fakat eskiden saraylarda odaları birbirini dinlemek için, başta padişah olmak üzere, sarayda yaşıyorsun sen, her türlü suikast olabilir. Padişah odasında bir dolap var zannediyorsun. O dolabı açtığında oradan bir delik çıkıyor. Aşağıdaki muhafızların odasını dinliyor olabilir. Çay isteyecek, çorba isteyecek, hadi çay o zaman yok diyelim. Nasıl seslenecek? Zil mi, zile mi basacak, elektrik mi var? Hep adam mı gönderecek bana şunu getirin, bunu getirin diye. Orada bir şeye vuruyor veya bir borudan sesleniyor. Kaç koridor ileriye gidiyor ses. Diyor ki ben bilmem. Öyle bir gizlilik olsun ki tam bir steril ortamda olsun. Bir kere zahiri şeyi bu. Eyvallah. Burada Hazreti Pir'in anlatırken aslında ne kadar aklı başında, ferasetli ve bir şeye, eşyaya baktığında önce o eşyanın zahirinden de anlayan tarzda ve onu anlatabilecek kabiliyette detayları çok kontrollü bir şekilde verdiğini görüyoruz Hazreti Pir.
Eyvallah.
Evet. Peki ayrı bir odaya çekilmiyorlar, niye uzaklaştırıyorlar? Onların dinlemesiyle beraber istenmeyecek bir şey gidebilir. Bir de dinlemek sadece insanın bulunduğu mecliste olmaz. İnsana uzaktan da bazı tesirler olabilir. Mesela odayı kapattın birisi, sen diğer odada bekliyorsun. Dikkat et, sıkılırsın da. Gayri ihtiyari yoğunlaşırsın. O yoğunlaşmadan dolayı bir evhama kapılabilirsin. Başka bir şeyler olabilir. Ama çıkıp dışarıya dolaşıp da bir saat sonra gelsen bunları düşünmezsin. Kapı ardında durduğunda kalbindeki vesvese de ne yapmaz? Bitmez. Sonra oradan çıkacak neticeyi de kendi zihninde ya büyütürsün ya küçültürsün. Burada da bir psikolojik tahlil vardır. Yani tenhada olmasının resmedilmesinde böyle bir şey de vardır.
Bir tarafıyla da hocam hani makro mikro diye az evvel yaptığınız izahatta hani padişah, saray, cariye
bunlar tam ona geliyordum.
Şimdi yok ama hani bir taraftan da bunların hepsinin bir remizleri var.
Yok mesela işte bak bugün cep telefonuna kripto arıyorlar. Yok bilinmeyen radarların kriptosu çözüldü diyorlar. İnsanlar iletişim arttıkça bir enformasyon size geliyorsa sizden de karşı tarafa gidiyordur %90.
Eyvallah.
O yüzden böyle laf taşıyanların sözüne inananlar çok şey yapmasınlar. Hiç ummadıkları laflar gidiyordur karşı tarafa. Laf taşıyan, size laf taşıyan kişi tabiatı icabı oraya da laf taşır. Aa benim ağzım sıkıdır der, başlar sana bir saat anlatmaya. E nasıl sıkılık bu? Sana anlatıyorum der. Yalan. O tabiatı olan adam muhakkak onu alır senden bir şey dinliyorsa. Belki karşıya götürmez ama bir başka kişiye de seni anlatır. Öyle olmayacak. Daha evvel bir kaydı söylemiştik. Bunu o şeyde değerlendirebilirsiniz. O çatı altında değerlendirebilirsiniz. Hak etmediğiniz iltifatı size yapan bir insandan uzak durun. Onunla ölçülü olun. Neden? Hiç hak etmediğiniz bir iftirayı da size yapabilir. Hakaret de size yapabilir. Ve bendeniz bunu hayatımda defalarca görmüşüm. Eminim ki kıymetli seyircilerimize. Aa sen bizim şeyimizsin. Aa sen böyle yükseksin. Manen seni şöyle gördüm. Kutbu alem gibi gördüm. Şimdi değilsin. Sen de biliyorsun bunu. 6 ay sonra da hırsız der. Bunu da yapar. Yani onu söyleyen adam bunu da söyleyebilir. O yüzden hiç onu yok kabul etmek lazım. Ve mümkünse derdest etmek lazım. Hiç. Yani O sözü söyle, başına toprak saçın diyor zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun manası çok. Şimdi bölmede yetişmez. Kısmen anlatmıştık başka programda.
Eyvallah.
Yakınları da gitsin, uzakları da gitsin, sarayı boşaltılsın. Şimdi peki, ikinci bölüme geçmeden biraz meraklandıralım.
Meraklandıralım.
Meraklandıralım. Şimdi cariye burada insani nefis makamındaydı. İnsanın insanlığını gösterebileceği vitrin. Kalp hekimi ilahiydi, padişah aklımı attı. Peki bu saray, bu oradaki yakınlar ne olsa gerek? Diyelim. Burada dursun.
Eyvallah. Efendim burada duralım. Az sonra da huzurlarınıza tekrar geleceğiz. Kıymetli seyircilerimiz, TV.net izleyicilerimiz, Mesnevi ile İlahi Aşk'ta hani orası neresidir, oradaki o uzaklaşanlar kimlerdir, bahsedilen saray neresidir merakla bekliyorsunuz. Herhalde çok da bekletmedik
tabii
hocam.
Şeyden çıkınca Safranbolu falan diye tarif ediyormuşuz. Şimdi padişah cari hikayesinde çok güzel bir nokta var burada. İnşallah bendeniz anlatabilirim. Aslında şifreyi, hani şifre deyince Mustafa'cığım biliyorsun, yani ayetin manası dediğinde kimse dinlemez. Ayetin şifresi de hemen böyle şey dikler, şifre açıklıyor çünkü. Yani şu zikrin sevabı, çok sevap, şöyle çekince insan şundan kurtul olmaz. İşin iyi olması için dua, bunu yazdın ve hemen şey olur yani böyle bir, o yüzden biz de şifre kelimesini kullanalım. Allah selamet versin, bizim Mustafa Hoca vardı. Çıkıyor zaten televizyonda. Efendim menkıbe deyince kimse dinlemiyor. O yüzden bir veliden bir anekdot nakledeceğim diyorum. Daha iyi anlıyorlar derdi. Evet. Şimdi burada gofteyşe halveti. Halveti kun hanera. Halveti kun hanera. Halveti kelimesinden. Halvet ve halveti kelimesinden Hazreti bir şifreyi veriyor. Halvet. Şimdi ondan evvel bir hani küçükleri baştan konuşalım sonra mevzuya girelim dedik ya. Burada bu metinde bir başka hususiyete daha dikkat çekiyor. Mesela biz bunu okurken cariye ile yalnız kalmışlar padişah, hepsini çıkar, padişah bile çıkartmış. Oh koca sarayda ne iş hani tabii bir ilahiyle. Burada bir, aynı zamanda İslam'ın bir hükmüne de işaret var. Tıbben tedavi icap eden o mahremiyet çerçevesinde ehliyeti efendim herkesçe ehil olduğu bilinen bir kişinin bir hanımı tek başına tedavi edebileceğinin de delilidir bu. Fıkıhtaki eyvallah, bir hakikattir. Eyvallah. O yüzden yadırganmıyor bu. Tabii bir ilahiden başka kimse bunu şey yapamaz. Ya onun habibi olması lazım ya tabibi olması lazım. Halvet isteyebilmesi için. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Yani onu savunacak avukattan tut, binlenmeden tut, ona varıncaya kadar farklıdır hüküm. Yani benim hocam falan böyle, ona riayet ederdi. Birisi bir şey soracak, özel bir şey anlatacak. Kapıyı yarım açık bırakır dışarıda. Canım ki ikisini de tanıyoruz ayrı. Hüküm, Cenab-ı Hakk'ın hükümleri, şahıslara göre değişmeyen hükümler vardır şekil olarak. O şekil bozulursa rahmet kapıları da bozulmuş olur. Siz o anda bir şey alıyor gibi görürsünüz ama bir reklam sözü var. Kontrolsüz güç, güç değildir diye. Kontrolsüz güç, güç değildir. O kontrolden çıktıktan sonra artık o bir kudret değildir, güç değildir, güzellik değildir. Allah şekli kendisi için değil, bizi korumak için vermiştir. Kendi korumanı kendi ellerinle yıkarsan ondan sonra evet. Burada ona işaret var. Halveti kelimesi ve halvet kelimesi. Hal, hali, boş kalmak, tahliye diyoruz ya. Halvet, tahliye, hali sözleri hep aynı Arapça çekimi dillerden gelir. Yani hulul, hal kelimesi değildir. Noktasız ha değildir. Hali, boşalması, gitmesi, tecid edilmesi falan.
Eyvallah.
Tahliye zaten çok net manasında. Şimdi burada halvet kelimesiyle zikretmesi şu. Şimdi biz yerine koyalım remizleri. Tabii bir ilahi kalpti. Ötekisi de nefsi insaniydi. Tamam, anladık. Saray. Saray bunların bulunduğu mekan. Kendi sınırları. Yani tabii bir ilahi nerede? O sarayın içinde. Cariye dediğimiz nefsi insani nerede? O sarayın içinde. Onları sarayın dışına kadar çıkartmak nasıl oluyor peki? Padişaha akıl diyorsun. Şeyler, koridordakiler kimler? Hizmetliler. Hisler. İnsanın hisleri. İşte ne bileyim, veya çok affedersiniz yani tırnağının kenarını şöyle eğri büğrü çıkması. Mesela bakarsın, ha niye böyle? O başlarsın yemeye. O Allah muhafaza çok kötü bir hastalıktır o. Manevi hastalığın işaretidir tırnak yemek. Yani Allah muhafaza eylesin o insanların belli Felak, Nas gibi, Ayet-i Kürsi gibi sureleri ilaç gibi okumaları lazım. Bakın okusunlar, geçer o. Yani tırnak yemek sadece basit bir alışkanlık değildir. Böyle elle, ayakla, şeyle, tırnakla falan oynamak insandaki farklı vesveselerin alametidir. Evet. Şimdi neyse, bak programı reytingi artar mevzular olunca. Haftaya da efendim sihir nasıl çözülür? Muska nasıl yazılır, onu da anlatacağız demiyoruz. Çünkü vaat edersek şaka da yapmayalım. Rahmetli anneannem derdi ki, oğlum şakanın da bir cehennemi var. Batırır çıkartırlar derdi. Şaka da yapma derdi, ne lüzum var derdi. Bunu derken de şaka yapardı ama o da ayrı bir mesele. Şimdi tahliye ediyor. Yani bir insanın, abi elim niye böyle olmuş diye vücuduna bakar. Bakın iyi dinleyin lütfen kardeşlerim. Vücudunla alakalı bir şey takılırsın, bakarsın 15 dakika geçer. Bizim bir arkadaş var mesela, kulağıyla böyle oynar saatlerce. Bir takıntıdır o. Saatlerce. Orada bir yer bellemiş o. Veya belleyememiş. Onunla 3 saat uğraşır. Bu arada vakit geçer ama. Tesbih çekemez. Başka bir şey yapamaz. Bunu niye anlatıyorum? Halvete girdiğinde bunlar olmaz. Halvet karanlıktır. Niye halvete girer adam? Halvet denilen bir şey var. Niye halvete girer? Kalple insan vücudu yalnız kalsın diye. İnsan nefsi yalnız kalsın diye. Kalp halledecek. Akıl nasıl devreden çıkar? Aklı meşgul edecek bütün elindeki avuntuları alırsın. Tesbih bile verilmez halvete giren adama. Tesbih çünkü şakkada şakkada şakkada çeker. Hani var ya, hapishanede binlemede adam volta atarken tesbih çeker falan. Onun derdi Sübhanallah elhamdülillah, ama oyalanmadır. Eli bir şeyle oyalanır devamlı. Onu çeker, kendine göre bir şeyler çeker. Artık neyse tesbihatı. Fakat halvette düşünün şimdi. Bir kere rahat edebileceğiniz, şöyle duşlarıma battı falan filan gibi. Bütün umut ve ümitle beklediğin beden rahatlığını tamamen terk eder. Loştan daha öte, karanlığa yakın bir yerdesin. Okuman için Kur'an yok. Okuman için evrat yok. Bakıp da oyalanasın. Yani haşa. Oyalanmak için Kur'an manasına demiyorum. Yani saatin nasıl geçtiğini anlamamak için insan okusa Kur'an-ı Kerim, ne kadar saat geçerse geçsin anlamaz Kur'an-ı Kerim'in mucizesiyle. Ama orada dert, o Kur'an'dan kendi anladığı değildir. Kendi musafını okumaktır. Onu kim okur? Akıl okuyamaz. Kılıç kırını kesmediği gibi. Onu kalp yapar. Kalple nefsi insani yalnız bırakmaktır halvet. Yemesi, içmesi, dokunması, eli ayağı hiçbirini göremez ki. Çok sarardım soldum ya. Aynaya bakar mısın? Aynaya bakan tipler vardır biliyor musun? Geçer aynanın önünde saatlerce böyle bakarlar. Mesela bendeniz küçükken biraz da tecessüs ederdim. Kenarda falan oynarken. Niye bu ablalar, teyzeler böyle hep arabaların içine bakıyor, arabaların içine bakıyor. Yani ablalar falan geçerdik. Çocuktuk biz. İşte misket oynardık. Böyle arabaların içine bakar. Tek arabanın içine. Meğer ayna vazifesini görüyormuş o. İçerisi karanlık olduğu için geçerken kendini seyrediyor. O da bir meşguliyettir. Aynaya uzun uzun bakılmaz. Baktın ne kadar şey yapacaksın neticede. Kendisiyle meşgul olmaktır. Bu şekilde kendiyle meşgul olmak en azından hakla meşgul olmasına mani olabilir. Mesela sünnet-i seniyede aynaya bakarken edilen dua var. Allahümme hassin huliki كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي. Ya Rabbi, benim yaratılışımı düzgün yaptığın, güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzel yap. Mesela dua, başka şekilde rivayetleri de var. Yani kelime farklı, telaffuz farklı. Ama mana üç aşağı beş yukarı budur. Aynaya baktığı zaman bile ya Rabbi, Allah, ya Rabbi sana şükür olsun. Yüzümü rengar, ahlakımı da güzelleştir demeli. Ya ne kadar güzelim be. Böyle bakar, kaşına bakar, saçına bakar, saçına oynar, oynar, oynar. Ondan sonra şey kaçıyor. Bir saat aynanın önündeydi. Kardeşlerim, mesnevi manevi dersini yapmamızdan murat, bizim günlük hayatımızda yaptığımız hataları, eksiklikleri ve yapmamız gereken güzellikleri konuşmak. Bu ümitle, bu niyetle bizleri dinliyorsanız anlattıklarımızdan sıkılmazsınız. Dolayısıyla bizim esas Cenab-ı Pir'in de esas kitabında Seyr-i Sülük'ten bahsettiğini düşünürsek, bu anlattıklarımızın basit gibi görünen fakat bizi oradan buradan öteden nasıl güçsüzleştirdiğini de hayatımızda aşikare gördüğümüz, gösteren hadiseleri, örnekleri burada işlemeye çalışıyoruz.
Bu konuşulanları da yine mikro makro gibi de düşünebiliriz ama hocam.
Tebrik ederim. Sporcunuz Zeki Çevik diyorlar ya. Yani tebrik ederim. Evet, öyle olması icap eder. Biraz da onu anlatmaya çalışıyoruz. Halvet kelimesiyle hekim-i ilahinin herkes dışarı çıksın dedikten sonra akıl da çıksın. Şu anda akıllık bir iş yok. Bunca zaman sen bu aklını düzelttin mi bu nefsi? Yok. Öğrenme eksikliğin vardı. Öğrendin, düzelttin mi? Yok. O zaman daha niye zorluyorsun bu? Demek ki bunun olmayacak. Bir çıkın bakalım dışarıya. Haneyi boşaltın. Hiçbir şey de duymasın kimse. O vaziyette öyle bir otururmuş ki, benim rahmetli hocam derdi ki, halvete giren bir adam ilk üç gün, bunu söylemiştik daha evvel, yani ölsem de kurtulsam dermiş. O kadar sıkılırmış orada. Ölsem de kurtulsam. Çünkü belli bir adet çekemiyor, belli bir şey okuyamıyor. Uzanıp yatamıyor. Bazen çile kolonu dedikleri şey var. Onlarla bir müddet duruyor düşmemek için, oturur vaziyette duruyor vesaire yapıyor. Bir eğitim o. Yani bir eğitimle alakalı. Hani bazıları diyor, var mı bu İslam'da canım tarzı? İslam'da böyle bir şey var mı? Şimdi askerde şınav çekmek var mı İslam'da? Bu eğitimle alakalı bir şey. Anlatamıyorsun bunu adamı. Ya adam kendi bedeni, o seyri sülukunu, bedenin o ibadete yatkın olması için senelerin getirdiği tecrübeyle ve manevi ilimlerle bunu yapmışlar. Nitekim hepsini de Efendimiz'in fiilinden almışlar. Aleyhissalatü vesselamın Hira'daki hali, halvet oluşu, sonra vahye mazhar oluşu, bak ne acayip. Belli dönemlerde Kur'an'ın indiği, Kadir Gecesi'nde içinde bulunduğu günlerde itikafa çekilmesi, tövbesi kabul olunması için Hazreti Kâb'ı tecrid etmesi, görüşmeyin diyor. Sadece yanında akrabası kalsın. Kimse selam vermiyor. Sonra namaza geliyor, dikkat ederseniz. Namaza geldiği halde selam veriyorum diyor. Amcamın oğluna selam veriyorum diyor. Bakmıyor bana diyor. Aleyküm selam demiyor diyor. Resulullah konuşmayın onunla diyor. Neden, küstü mü? Hayır. Allah'la arasını açan nefsinin o ezilerek, o halvette Allah'ı bulsun diye. O kesretteyken kendini kaybetti. Meyvelerin binlenmelerinin çokluğuyla beraber onu alıkonuldu. O halde öyle bir bu alem onu sıksın ki Allah'ın tecelliyatı ona çabucak erişsin diye. Onu halvete soktu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Halvette namaza girilir çünkü. Beş vakit namaza girer. Tekrar halvetine kapanır.
Eyvallah.
Kimseyle konuşmaz ama. Yemek saati belli değildir. Ne yiyeceği belli değildir. Yemek de geleceği belli değildir. İşte öyle sıkılırmış ki, o ilk üç gün, öleyim de kurtulayım dermiş. Ya şurada bir ölsem de rahatlasam. Parantez, kendi başına bir de periz yapılmayacağını televizyonlar bangır bangır bağırırken, bir adam kendi kafasına göre halvete giremez.
Tek kişilik bir eylem.
Ölse de hocam, niyazi olur sonra.
Ama tek başına giriyor hocam halvete.
Halvete tek başına giriyor ama, canım derse de imtihana da tek başına giriyorsun. Üniversite imtihanına. Hmm. Herkes tek giriyor. Ama kimin emriyle, kimin ikazıyla girdiğin önemli. Perize de tek başına giriyorsun. Hadi cemaat perize giriyoruz demiyorsun. Sen giriyorsun rejime, değil mi? Ama doktor tavsiyesiyle giriyorsun. Oradaki tek başına o. Yanına doktorunu alıp girmiyorsun. Hadi ne yiyoruz doktorum demiyorsun. Doktorun iziyle giriyorsun. Değil mi?
Eyvallah.
Onu anlatmaya çalışıyorum. Kendi başına halvet olmaz derken, halvet de kendi başına kalır ama o kendi başınalığı kendi aklıyla almaz o kararı.
Eyvallah.
Birisinin riyasetinde, işaretinde olması lazım. 3 günden sonra da halvetten çıkmak istemezmiş. Hem de nasıl? Öldürseler çıkmam dermiş.
Allah Allah.
O kadar lezzetliymiş. Öyle diyorlar. Öyle anlatıyorlar. Bunu hocam rahmetli anlatırdı. İnsan nefsini, nefsi insaniyi kalp tamamen ele aldı. Ne akıldan bir şeyi uydurabilir, ne başka bir yerden çare bekleyebilir. Neyse hakikatle yüzleşme zamanı. Hakikatle arasında perde kalmamak şartıyla yüzleşme zamanı. Nefsin hasta olduğunu düşünürsek, insani nefsin o anda zulmette olduğunu düşünürsek, karanlık ışıkla karşılaştığında ne olur? Işık onu yutar. Böylece onu tam tahlil edebilmek için, tam muayene edebilmek için, zaten muayene mufaale babıdır. Mufaale babı ikilik bildirir. Yani muayeneye gittim derken, hiç kimseyi görmüyorsun, muayeneye gittim. Odada böyle döndüm, çıktım. Muayene denmez ona. Sen doktoru göreceksin, doktor da seni görecek. Ona derler muayene. Eyvallah. Muayene mufaale babıdır, ikilik bildirir. Anlatabiliyor muyum?
Estağfurullah.
Evet. İşte burada bu halvet meselesi var. Buna işaret ediyor. Tabibi ilahi, yani hastalığı tedavi etmek istiyorsan ve hastalığın tam teşhisini yapmak istiyorsan, ona göre böyle bir halvet metodu vardır diyor. Bir alternatif tıpçı, çok da ehil olan bir zat var. Açlık oruçlarından bahsediyor. Açlık oruçları demeyelim de açlık orucu. Uzun süre tedavi eden temizlenme oruçları denilen tıbbi bir oruçtan bahsediyordu. Su orucu falan gibi şeyler de var. Tavsiye etmiyorum efendim. Sadece onun söylediği bir sözü nakledeceğim. Çok acayip gelmişti bana. Dedi ki mesela işte şu kadar gün aç kalınabilir, şu kadar gün şöyle olunabilir. Dedi ki aç kaldığınızda ilk ağrayan ve ilk sızısını hissettiğiniz uzvunuz hasta olan uzvunuzdur demişti. Açlıkla ortaya çıkar o. Hani yemekle o farklı şekilde, hani harada gürüde gürültüye gider. Ama açlık bir berraklık verir. Mesela ben yemiyorum. Ondan sonra benim böyle karnımda bir ağrı oluyor. Demek ki midede bir şikayet olabilir. Mideye dikkat etmek lazım. Dizlerim tutmuyor. Demek ki mafsallarda başka bir şey var. Yani bir adamın hastalığını teşhis edebilmek için açlık yapması da lazım denilen böyle bir alternatif tıp şeyi var.
Eyvallah.
Nitekim insan o uzun oruçları falan da yapabiliyor. Yani öyle çok şey olmuyor. Hatta anlatıyorlar. Bendeniz işim sahamın dışında konuşuyorum belki ama biraz da merak unsuru olur belki. Araştırmış olurlar. Şöyle bir iddiaları var. Bu nevi perizleri yapanların. Mesela 10 gün açlık veriyor az bir suyla. Tavsiye etmiyoruz efendim kesinlikle. Ben tavsiye makamında değilim. Onların bir iddiasını söylüyorum. O açlık süresince ne oluyor peki diye sordular. Dedi ki vücut belli bir zaman sonra hiçbir şey olmadığı için kendisinde vücut kendi kendisini yemeye başlıyor dedi. Hastalıklı hücreleri vücut öğütüyor dedi. Hastalıklı hücreleri yiyormuş vücut. Ne kadar hasta şey varsa kendi şeyini, döngüsünü, hayatiyetini götürmek için, dolayısıyla az bir suyla, suyu da az verdiğinizde hemen o hücrelerdeki suyuyla binlenmesiyle beraber gıdım gıdım olsun ama ben işimi göreyim tarzında kendini korumaya alıyor. Hani nasıl atın ayağı tökezlediğinde grup halinde bir şeye kaçıyorsanız veya bir şeye yetişmek istiyorsanız vuruyor onu, orada bırakıyor veyahut. Eyvallah. Hani filmlerde vardır ya, beni bırakın siz gidin falan tarzı vardır. Aynı onun gibi sakat hücreleri kendisi vücut hallediyormuş ve temizleniyormuş. Buna benzer bir şey yapmıştım fi tarihinde. İnsanın cildi vesaire her şey temizleniyor gibi oluyor hakikaten. Yani böyle bir durum var. Dolayısıyla burada bir halvet meselesinden geldik. Anlattık ve burada tabip nefsin hastalığını tam teşhis edebilmek için onu halvete aldı. Halvete girildiğinde halvette akıl da işe yaramaz.
Eyvallah.
Zaten aklın çalışmasına vesile olacak şeyler de ne yapar? Ortadan bir şekilde kalkar. Sadece kalp devrededir.
Yani sarayda akıl ve hisler
vücutta, vücut ikliminde aklın ve hislerin seni meşgul edemeyeceği.
Eyvallah.
Ve sana sahte benliklerle, tavsiyelerle, renklerle seni yoldan alıkoyamayacağı bir asudeliktir o. Arz edebiliyor
muyum? Estağfurullah.
Mu? Ağır suçlu insanları tecrit etmenin de aslında bu vardır. Kendi kendine o pişmanlığı avunacak hiçbir şey bulmasın. Kendi kendine o pişmanlığı en derin şekilde hissetsin diyedir. Arz edebildim mi acaba?
Estağfurullah.
Evet. Orada da çünkü insan yalnız kaldığında beslendiği, sadece beslenmek yemek değil ki, çevreyle beslenir bir adam. Çevreyle kendisini iyi hissedebilir. Hiç kimse onunla konuşmazsa, aynı Kâb örneğinde, Kâb radıyallahu anh'ın örneğindeki gibi, oyalanacak insan da olmadı, tecrit edildi bir adam. Böyle bir hapse girdi. 2 ay, 3 ay. En önce nereden başlar? Zayıf taraflarını sorgulamaya başlar. Aynı hastalıkları, hücreleri yemesi gibi. Önce günahlarını düşünür.
Eyvallah.
Değil mi? Ona o pişmanlığı yaşatmak içindir. Cezanın ağırlaştırılması veya tecrit cezasının ağır sayılmasındaki sebep odur aslında. Evet. Devam edelim mi efendim? İkinci bölüme.
Eyvallah.
Peki. Tabibi ilahi hastaya usulcacık ve nezaketle nermü nermek goft şehri tu kucaast ki ilacı ehli her şehri cüdaast. Tabibi ilahi hastaya usulcacık, nerelisin, neredensin, hiç onu ürkütme de. He, yalnız kaldık şimdi, Allah'ın sen ne rezil bir nefissin, bilinmesi falan değil. Yani orada bak, nerelisin, neredensin? Cariye'ye bunu soruyor. Nerelisin sen kızım? Nereden geldin? Onu küstürmeden, onu tedirgin etmeden ona sorular soruyor. Her memleket ahalisinin ilacı farklıdır. Bir ilaç. Bu tıbbi bir şeydir bu. Hazreti Pir'in hekimliğini, tebabetini gösteren bir hadisedir bu. Yarın bakın görülecek bu.
Eyvallah.
Yarın bir gün insanlar genetik haritası çıktıktan sonra sen kuzeylisin, sen güneylisin, sen İskandinav'dan, sen işte Keltlerden, sen Türklerden, sen Kürtlerden geliyorsun. Senin genetik yapında şöyle bir şey var. Sana biz şu ilacı veriyoruz ama sen bu ilacı yutacaksın, kırmızı renkli ilacı yutacaksın. Sen mor ilacı yutacaksın diyecekler. Neden? Bu kadar farklı iklimden gelindiğinde, bu kadar farklı insanlar topraktan yetişmiş mahsuller gibidir. Falanca yerde iyi gelen, filanca yerde kötü gelir. Doğudaki adam avuçla şeyi yer, kırmızı biberi, isotu. Yani böyle avuç avuç atar yani. Etten daha fazla isot yer. Zinde olur. Sen İstanbul'da ya bak ondan sonra ne oluyorsun? Dahiliyeye kaldırırlar seni. Ondan sonra operasyon, bağırsaklar vesaire.
Eyvallah.
Artık muhayyelesini terk ediyorum seyircilerimizi. Sana yaramaz. O oranın toprağındaki adama yarar. Getiriyor filanca tropikal bitki yiyor. Ondan sonra adamın kafası mayışıyor. Ya da o adam Amazon'da yiyor onu dağın tepesinde. Sen burada şehrin göbeğinde bunu yersen ne olur? Yani buradan da bozulduk biz. Burada, bu da insanı bozar.
Bu homojenlik, bu hız.
Yani işte o homojenlik sonra çok farklı bir hormonal yapıyı da beraberinde getiriyor.
Ama hocam bu yapacaklar dediğiniz şeyi söyleyince aklıma hemen daha evvelki bölümlerde söylediğiniz bir şeyi getirdi. Siz demiştiniz ki bakın bu rüyayla ilgili konuşulurken bu rüyayı en sonunda makinelere bağlayacaklar, bir şey yapacaklar demiştiniz.
Geçen hayır, günlerde benim bir keramet falan değil. Buradan Evliyaullah neyi yapıyorsa insanlar elleriyle, kendi fenleriyle bunu yapacak.
Televizyonda gösterdiler hocam. Ben de izledim.
Hayır, yani, seyretmedim.
Japonya'da insanları makineye bağlıyorlar. Rüya görmeleri esnasında şu anda belirgin cisimler halinde. Tanımlayamıyorlar ama böyle onları çıkartmaya başladılar hocam.
Tabii çıkartacaklar. Ne zannediyorsunuz? Ondan sonra o betondan kalın kafası olan, Evliya Allah'ın kerametini inkar etmeye kalkan o mutezili görüş sahipleri, mutezile kimse tanımıyor ki şimdi. Mutezile desen kim bilir? Hacı dediğinde ne olduğunu bilmiyor adam. Arap zannediyor. Yani hacıya gitmiş diyor mesela. Hacca gitmiş diyemiyor daha. Bu adama sen mutezile diye bir mezhep vardır. Hala da temsilcileri gizli gizli devam etmektedir desen. Adam ne bilsin? İ'tizali, mutezileyi, şiayı, teşayyu'u. Bunları bilmiyor. Zannediyor ki bu hüda nabit bir adam. Kırmış zincirlerini çıkmış. Geçen de bir iman, ahlak ve Efendimiz'den uzaklığını alenen insanları ortak kılarak ortada konuşan birisi kabir azabı yoktur dedi ya. Kabir azabı yoktur dedi. Düşünebiliyor muyum? Cesarete bak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzlerce hadisi şerifini reddetti. Bazı diyor ki Kur'an'da göremiyoruz. Çok adama cevap veremiyoruz. Kur'an'da da var. Kur'an-ı Kerim'de de var. Yanlış yerden soruyorlar. O münafıkların artık sen ne duayla ne de onları kalbini ziyaret etmekte onlara fayda verebilirsin diye münafıkların kalbini ziyaret etmenin faydasız olduğu meyanında kabir ziyaretine bile dikkat çekilmekte. Hepsi var. Fakat onu geçtik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarında, saide, tavafta Allahümme inni euzubike min azabi cehennem ve min azabil kabr. Hazreti Osman Efendimiz ağlarmış. Durup durup ağlarmış. Aman ya Rabbi aman niye ağlıyorsun derlermiş. Kabir azabından korkuyorum dermiş. Niye ya Osman? Mahşerde hesapta değil, illi de kabir. Kabirde yalnızsın dermiş. Mahşerde yine görsen de görmesen de bir zümre zümre toplayacak Allah. Kabirde yalnızsın dermiş. Koca Osman. Bu adamın, bu profesörün şeyinde değilmiş. Yazık, boşuna ağlamış ya Osman bin Affan. Keşke bu zatla tanışsaymış. Ama ben en çok Ömer radıyallahu anh'la tanışmasını isterdim. Şöyle birebir Hazreti Ömer'in ağzında kabir azabda la derken o böyle, o dua böyle la derken şırak diye inerdi o cevabı. Evet, cevabı inerdi. Kabir azabı yokmuş. O arada birisi televizyona bağlandı. Bunlar dedikodu değil. Bu insanları tahkir etmemek, layıkı şekilde bu insanları sefil olduklarını söylememek bir şeydir. Adalete muhalefettir. Her şey yerinde olması lazımdır. Birisi bağlandı. O çok hakkaniyetli bir zat var orada kendince. Oradaki beyefendiye söyleyin dedi diye, ne biçim bu üslup bu dedi. Kapatın telefonu dedi. Oradaki beyefendi demiş. Hocam diyecekmiş. Telefon kapandı. Ya dedi tamam dedi, inanırsın ben inanmazsın. Burada dedi koskoca bir hoca var dedi. O da hemen tabii o şeyle aldığı ozonla. Dedi ki yani 50 senedir ben bu işlerin içindeyim. Ben hoca olmayacağım. Bana saygı göstermeyecek. Kime gösterecek dedi. O anda bir canlı bağlantıya müdahale olsa Hazreti Muhammed diyecekti sana sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'e saygı göstermeden Kur'an sana inmiş gibi konuşan o kalıpta ve yazık. Allah muhafaza eylesin. Binlerce satır yazmışsın belki ama bir nasip alamamışsın. Kabir azabını sen nasıl inkar ettin diye Resulullah'la karşı karşıya ona bakmaya tenezzül etmeyen bir insanın beyefendi diye iltifat alması Allah aslında o telefonu kapattırdı. Beyefendi olamaz o çünkü. Allah Teala da o kulu günaha girmesin, o habislerle uğraşmasın, sıçramasın üzerine diye kendiliğinden o işi halletti. Bunları da konuşmak zorundayız. Mustafa bakma bana öyle.
Estağfurullah. Hocam müsaadenizle.
Estağfurullah.
Bir ara verelim. Efendim az sonra huzurlarınızda olacağız. Mesnevi ile İlahi Aşk devam ediyor. Efendim devam ediyoruz birlikteliğimize. Mesnevi ile İlahi Aşk'ın bu kıssası hocamın geçen haftalarda söylemişti, tekrar hatırlattı. Hani hepimize lazım ama hususiyetle de tebabet ilmiyle. hani şu programın genel lisanına yakın üslupla söylemeye çalıştım. Tebabet ilmi.
Tıp sahası. Hocam, ben anlayamıyorum daha şeklinde diyormuşum.
Tıp sahasıyla hekimlik işiyle meşgul olanlar için de ayrıca öğütler ve...
Doktor demiyoruz evet. Artık çünkü bu yanlış anlamanın herkes farkında. Siyasaldan da adam mezun olabiliyor. Doktor demiyor. Doktora yapmakla alakalı eyvallah. Bir şey. Tıp doktoru. Tıp doktoru. Hekim daha güzel.
Eyvallah.
Ya, tıp doktoru var, hekim var mı tarzında tartışmalara da girmiyoruz şu anda. Daha fazla incitmeyelim. Neticede yarın bir gün ellerine düşebiliriz. Kıymetli hocalarımız, yani şaka bir yana hakikaten şu bir gerçek. Yani kendi adıma söyleyeyim. Hakikaten tebabet yapan insanın yeri çok bambaşka. Uzatmayacağım sözü, korkmayın.
Estağfurullah.
Bizim bir arkadaşımız var. Sınıf arkadaşım benim. Akif kardeşim. Duyuyorsa selam ederim. Anlatıyor. 300 bine yakın hastaya baktım diyor.
300 bin.
Evet, 30 küsur bin ameliyat yaptım diyor, Afrika'da vesairede. Düşünün, görmeyen bir insan gözünü açıyor, görüyor. Ne kadar büyük bir nimet, ne kadar büyük bir hizmet.
Eyvallah.
Yani bu saha biraz tenkit ediyor belki ama biz şöyle bir genelleme ve yüzde yaparsak o grafik olarak, en çok tasavvuf erbabıyım diyenlere, dindarım diyenlere yükleniyoruz aslında. Yani bu sahada belki bazen hekimlere dokunuyorsak, şey yapmasınlar yani. Bu da bir nevi hekim hastalığı kabul etsin. Evet.
Eyvallah. Ama işte onlar için de burada hani şimdi hastayla konuşmaya başladı.
Evet.
Burada hekim.
Aynı zamanda hekimliğin nasıl olacağını gösterecek eyvallah. Bize. Neden? Eyvallah. Hastanın sadece kalıptan ve kadavradan ibaret görmeyin. Eyvallah. Hastanın ruhu da vardır. İkisini beraber baktığınızda insana bakmış oluyorsunuz. Hayvan değil ki. Kaldı ki hayvanı bile ameliyat ederken koca ayıyı yatırıyorlar, tırnağını çıkartıyorlar. Bir yandan da başını seviyorlar. Ayıcığım, ayıcığım diye. İnsan çok daha fazla merhamet, şefkat ve dikkat istiyor. İnsan kalıptan ibaret değil. O insanın ruhuna uygun bir haysiyet ve hassasiyette bakım yapılması icap ediyor. Ama en önce haysiyet.
Eyvallah.
İnsan haysiyetine uygun hareket edilmeli. Eskiler hacamat yaptırdıklarında hemen o hacamat kanını çöpe atmazlar. Ya toprağa defnederlermiş. Toprağa defnederlermiş. Veya 3 gün bekledikten sonra çöpe atarlarmış. İçinde hayatiyet var çünkü.
Eyvallah.
Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Yani bunlar önemli. Ne gelirse bir şekilde konuyla aklıma genel malumat olsun diye de arz ediyorum. Sohbetten dinlediklerimi. Yumuşak yumuşak, sakin sakin sordu. Nedir dedi, korkutmadan sordu. Demek ki kalpte bir şefakat vardır. Akıl bazen bu şefakatten yoksundur. Akıl tolere edebilir. Kalp şefkatle merhamet gösterebilir. Merhametle şefkatten kaynaklanan hareketin bizim vücut iklimimize yansımasıyla onu tolere ederek yaklaşımı ayrı neticeler çıkartır. Kalp burada nefsi insaniye yaklaştığında merhamet ve şefakat yaklaşır. Ne fark vardır? Tolerede, yani tolerans göstermekte veyahut. Ne vardır? Bunun durumu şu ama bu tolere edilebilir. Zarar bu kadardır derken onu o çerçeveden ibaret görürsünüz hala. Kalpteki şefakat ve merhametle o işe müdahale, mesela ben seni idare ediyorum, zaten sizi idare ediyorum. Bunu akılla yapıyorsan siyaset denir, görmemezlikten gelmek denir. Bunu kalben yapıyorsam hareket aynı gibi görünse de farklı netice verir. Akıl o dairede bırakır insanı. Kalp merhamet ve şefkat gösterir. Merhamet ve şefkatin makamı nedir? Allah'tır. Senin belin ötesindeki Allah'a işaret eder. O yüzden merhametle muamele Allah'a götürür. Akılla tolere etmek o daireyi kurtarır.
Şu anlattığınız zaten hocam akılla anlaşılacak bir şeye hiç benzemiyor.
Yok, akılla anlaşılabilecek bir şey bu. Ama hangi akılla?
Hangi akılla?
İmandan beslenen akıl varsa anlaşılacak bir şey.
Peki.
Ama bu yoksa yine anlaşılacak bir şey. Şu duyulanın hakikat olduğunu salt o akılda kalmış olan kişi dehşete kapılarak anlar. Dinler. O yüzden bu mesnevi yazılmıştır. Yani mesnevi bu akılları aciz bırakır ki mat etmek için değil. Aciz kalsın da manaya yüklensin. Bunda olmuyor ya. Hakikaten abi sen şunu anlatsana. Tarzında. ki yaklaşım o insaflı akıl sahiplerinin işidir.
Eyvallah. Yani tolere etmekle, merhametle yaklaşmak...
Harekette aynı gibidir.
Eyvallah.
Bunu görmeyiver. Şimdi bunu görmeyiver diyorsun, neden? Ya bu kadar yapsa da bir şey olmaz diye bakıyorsan, onun adı merhamet değil. Mesela bizim bir tanıdığımız vardı, çocuğun şu şeyini düzelt, şimdi çocuğumla kötü olamam. Bir veli toplantısına gittim, o kırklar falan değil de, okul veli toplantısı. Hani veli toplantısına evliyalarla beraber değil. Veli okuldaki veli yani, ne kadar veli oluyorlarsa. Öyle dedi kadının, bir kadıncağızın biri. Tanımadığınız için gıybete girmez. Öğretmen dedi ki ya 10 dakika hiç olmazsa ödevini yapıp yapmadığına bakın, ne olur dedi. Biraz böyle sükseli, havalı bir okul. Kadın elini kaldırdı, lütfen dedi, siz hocasınız, söylersiniz. İnanın benim çocuğumla öyle bir ilişkim yok. Kötü olamam çocuğuma dedi. Hayda bre. Ne çıkar bundan? Tolere edilmiş çocuktan ne çıkacağı belli değildir. Allah için merhamet ve şefkat. Allah'ın gösterdiği şekilde olan şefkate şefkat denir. Allah'ın gösterdiği şekildeki müsamaha merhamet denir. O çerçevede yaptığında artık o Allah'ın kabzındadır o çocuk.
Eyvallah.
O çocuktan insan yetişir. Ondan ne çıkacağını biz bilmeyiz. Başarılı fakat bankayı hortumlayan bir adam da çıkabilir. Maaşı yerinde karşıdakine ezil git geber diyen bir insan da çıkabilir. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Tolereyle bakılan hadiselerden merhametli adam yetişmez. Merhametle bakılanda merhamet zuhur eder. Merhamet akar ona çünkü.
Eyvallah.
Merhamet akar. Allah için yaptıysan o merhameti, o akıttığın merhametin sahibi Allah'tır. Allah için yaptıysa. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah. Hani merhamet edin,
Allah kaidesi de budur.
Eyvallah.
Sen kimyanda bilmem ne biliyorsun. Hiçbir şey yoktan var edilemez, vardan yok edilemez. Kainat hiçbir şey yok olmaz. Madde aleminde böyledir. Senin bilebildiğin madde alemi boyut değiştirir. Peki madde böyle. Mana kaybolur mu azizim? Mana Allah'ın elindedir. Allah için bir şey yapacaksın ve kaybolacak. Mümkün değildir öyle bir şey. Mümkün değildir öyle bir şey. Allah'a vereceksin onu, Allah onu çaldıracak. Mümkün. Ve olmadı ama başka bir şey için yapmışsındır. Olmadı, görmemişsindir. O ödüyorsa, tamam, onun için yaptım bitti. Sahibi Allah'tır onu.
Eyvallah.
Muhafaza eden de Allah'tır. Kul yevmi mahşerde gidecek, bakacak ki defterine hac, sevap, namaz, şu kadar medrese açtı, şu kadar, ya Rabbi bu kadar sevap, yanlış dosya diyecek. 60 hac yazıyor burada. 120 hatim yazıyor. Bilmem kaç milyon sadaka yazıyor. Senin niyet edip veya benden isteyip gitsem ya Rabbi diye dua ettiğin veya niyet edip de yapamadığın, gönülden istediğin şeyleri ben zayi etmedim, senin için yazdım diyor Hazreti Allah. Niyetine böyle muamele eden Allah, samimiyetle yaptığını mümkün değildir. Dolayısıyla burada tabip konuşuyor. Ne nasılsın? Ne, nasıl gidiyor falan diye. Bunun başka bir örneğini bizim sağlıktan verebiliriz. Bir insan kendi mesleğine aşıktır. Gelen hastasının durumunu kollar, cebine de parayı koyar, gönderir. Ona iyi davranır. Bakar gariptir, fukaradır. Neyin var amcacığım? Hiç üzülme, hallederiz amcacığım der. Hay Allah razı olsun doktor bey de gider o. Ona iyi davranır. Neden? Merhametle davranır. Ötekisi, haşa, meslekte bunlar tabii ki çok azdır. Özel bir hastanedir. Parasını almak için çok. Aman canım hoş geldiniz. Aman efendim falan. Sen gitsen bana öyle davranmaz. Ben gitsem öyle davranmaz. Ama o kalıplı bir adamdır. Pohpohlanmak durumdadır. Efendim mübarek böbreklerinize bakalım. O aziz burnunuzu bir elleyin falan tarzında bir yaklaşım. Ne çıkar? Fitne çıkar. Zulüm çıkar. Değil mi? Günah çıkar. Riya çıkar. Çıkar. Sadece çıkar. Giremez o sahaya. Merhametle yapılan güzel muamele izlediyse fütuhat çıkar, barış çıkar, sulh çıkar, bereket çıkar. Aynı hareket, iyi karşılama, niyet bozuk.
Eyvallah.
Nereden geliyorsun sen, nerelisin diye sordu. Bunlar niye ilk başta bunu konuştu Hazreti Pir? Ellerini öpseydik şimdi, keşke burada olsaydı. En önce bir nefsi terbiye etmek istiyorsan, nereden gelip nereye gittiğini soracaksın. Nereden geldin sen? Kalp ele aldığında nefsi insani onu sorar. Sen nereden geldin bakayım dost? Beraber şimdi senle biz burada buluştuk. Bak şimdi kimse de yok. Gel bakayım bir düşünelim şimdi. Nereden geldin sen? Kimlerle ahbaplığın oldu? Nerede bulundu? Kardeşlerim inanın ki Mesnevi çok çok güzel. İlk soracağı soru da budur zaten. Nereden geldiğini bilmek. Geçen bir meclisteydik. Sabahattin Zaim Hoca'nın bir sözünü naklettiler. Hemen çok severim bendeniz böyle güzel sözü nakletmeyi. Bir insan şu anda eğer başarılı olmak istiyorsanız kardeşlerim demiş talebelerine. Şu anda bulunduğunuz yere nasıl gelindiğini hiçbir zaman unutmayın. Bu sadece sizin hayatınızla alakalı değil. Mesela biz şu anda burada ders yapıyoruz. Bir imkan var elimizde. Ne imkanlarla gelindi buraya? Şimdi biraz evvelimize bakmamız lazım. Evvelden burası neymiş? Kimler buradan geçmiş? Burası yangınlar geçirmiş. Bir yandan esrarkeşlerin yatağı olmuş. İbadet taat edilemez hale gelen kişilerle burası dolmuş. Yıkık vaziyette kalmış, yanmış, etmiş, mamur olmuş. Şu anda öksüz, yetim bu sohbetlerden. Niye biz mesela Mesnevi sohbetini burada yapıyoruz? Başka mekan mı yok İstanbul'da? Mesnevi sohbetinde burada aynı yerde olmayı niye bu kadar istiyoruz? Başka mekan yok mu? Ağaçlıklı binlenmeli. Şu anda Mesnevi sohbetine bu duvarlar hasret. Hem bir yandan çekim yapalım. Sadece bu programla binlerce insan Yenikapı Mevlevihanesini öğrendi.
Eyvallah.
Bu hususta da bazıları nankörlük etmesin. Onlar da nereden geldiklerini çok iyi düşünsünler. Nereden gelindiğini bilmek lazım şimdi buradaki. Ona göre konuşmak lazım. Bakın kardeşlerimiz dikkat ederseniz biz buraya çay da koymuyoruz. Mecburen koltuk koyduk sorarak danışarak ama çay koymadık. Neden? Burası meydandır. Zikrullah yeridir. O zikrullah yerinde çay vesaire içmeyelim. Buranın adabına göre hareket edelim diye biz buna riayet etmeye çalışıyoruz. Ve acizane buraya çıkarken de paşmaklarımızla gelmiyoruz. Özel kamar için veya mest giyiyoruz. Bu mekanın üzerimizdeki hakkıdır. Nerede olduğunu, nereden buraya geldiğini unutmayacaksın.
Eyvallah.
Ne zorluklar çekilmiş. Eskiden şu üzerinde, şu kitapta olduğu gibi, üzerinde Arabi harflerle yazılmış bir kitap bulunsaydı, bundan 60 sene evvel, süründürüyorlardı. Benim rahmetli babam mağaralarda okudu. Rum köylerinde ders aldı. Ezanlar Türkçe okutuldu. Ezan değildi o aslında. Türkçe yani neler yapıldı? Bu kadar zulümden sonra bugün buralara gelindi. Bunu unutmamak lazım. Sabahattin Zaim dermiş ki bir şeye mazhar olduğunuzda önünüzdeki nimeti ve anı anlamanız için muhakkak buraya nereden geldiğinizi unutmayın. Nereden geldiğini unutanlar o günün nimetini değerlendiremezler. O günkü nimetleri değerlendiremeyen kişiler de tahlil edemeyen insanlar da geleceklerini inşa edemezler dermiş. Burada da ilk önce ileriye matur, مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرْ gelecek günü hazırlık için nereden geldiğini bileceksin ki bugünün hakkını veresin. Burada bu anlatılmaz.
Eyvallah.
Dostların kimdi, akraban kimdi, neredensin? Hekim feleğin türlü türlü cefasından sual ederken bir yandan da cariyenin nabzını tutuyordu. Psikanaliz. Diyorlar ki ne var? Psikanalizin şu anda temel olarak insanın anlattıklarıyla insan vücudundaki etkilerini hastayı dinleyerek, ondan hadiseleri dinleyerek nabzın atışından, mimiklerinden, göz kırpmasından vesairesinden ondaki tesirini çözme kabiliyeti. İlk kıssada Hazreti Pir insanların yeni bulduklarını zannettiği bu asra ait Freud'un bir emaneti falan gibi görülen sahada alsınlar baksınlar. Ne olur bunu ben anlatmayayım, eksik anlatırım. Asli güzelliğini ilk efendim halinde bozmuş olurum. Bunu keşke psikanalist olan birisi. Mesela çok isterdim şu anda kıymetli hocamız Mustafa Merter hocamızın bu mevzuyu anlatmasını çok isterdim.
Eyvallah, selam olsun kendisine.
Sen selam olsun. Ve muhakkak onun Ben Nesli isimli bir kitabı vardır, şahanedir. 900 katlı insan muhteşem bir eserdir. Yani muhakkak Profesör Doktor Mustafa Merter hocamızın bu kitaplarını da acizanesi tavsiye ediyoruz efendim. Neticede dikkatli bir biçimde nabzını tutarak cariyeye neredensin, ne yapıyorsun diye hem sual ediyor, bir yandan da cariyenin orada elini tutuyor. Şimdi burada Hazreti Pir şöyle bir şey söylüyor. Bir kimsenin ayağına diken batınca onu dizinin üstüne koyar. Harika bir teşbih.
Eyvallah.
Ayağına diken battığınızda hepimizin başına gelmiştir ya cam ya diken, neyse. Ne yaparız? Ayağımıza diken batınca onu görebileceğimiz noktaya kaldırırız, dize. Aynı zamanda ne yaparız? Ayak en alttadır. Fakat bir şey batınca kıymetli olduğunu anlarız, yukarıya alırız onu.
Eyvallah.
Dizimize alırız. Durumunu değiştiririz. Sonra iğne ucuyla dikenin başını arar. Hala da öyle çıkar o. Çünkü o ters gittiği için iğne ucuyla şöyle bir şey yaparak, dolaştırarak deri üzerinde kontrol edilir o. Ve hatta ne yapar? Tükürüğüyle ıslatılır. Tükürükle ıslatılır o ayağın şeyi. Nasırdır, binlenmedir veya kurumuş deridir daha çok. Rahat edelim diye Hazreti Allah onu yürümemize mukavemetli kılmıştır. Şöyle bir tükürükle ıslatır. Sonra iğne ucuyla onun damarını net olarak görmeye başlarız. Yani ne yaptı? Ayakla el uğraştı, ağızda, ağızdan da müdahale oldu. Bir anda bütün vücudun toplandığı yer ayağın ucuna batılmış diken oldu. O dikkatle iş yapıyorsun.
Eyvallah.
Kıymete bindi. Nimet farkına varıldı. Sözün muhteşemliğine bakın. Evet. Evet. Har der paşu çinin düşvar yap. Har her değil, har der değil, çün büvet vadih cevap. Ayağa batan diken, böyle güç bulunursa, ya gönüle diken batarsa, o nasıl bulunur? Gönle diken battığında nasıl çıkartılır? Ayağına batan bir dikeni bile, ki ayak zaten onun üzerine bastığımız için en mukavemetli, nispeten de en kalın deri tabakamızdır. Ne kafaya benzer, ne başka bir yere benzer. Hep sürtünüyoruz. Nasıl tutar ayağını artık? Değil mi? Oraya bir diken battığında onu çıkartmak bu kadar güçken, kalbe batarsa ne olur? Eskilerin tabiriyle. Kalbe iğne nasıl batar? En önce soruyu öyle sormayalım. Kalbe iğne battığını farz etsek nasıl yaparız? Zahiri manada bakın, bir ameliyat ister.
Eyvallah.
Başka, şöyle diyorlar, kalbe diken batmasının manası şudur. Kalbe diken şöyle batar. Kalp nazargahı ilahidir. Allah'ın nazar ettiği ve Allah Teala'nın, bir adam dese ki, Kabe'nin içinde Allah dese, o kişinin bu söylediği söze göre dikkatli konuşmaya davet edilir o insan. Dikkatli konuş, Allah'a mekan ihdas ediyorsun diye. Allah Celle Celaluhu. Fakat dese ki, şöyle söyleyen, şöyle zikreden bir insanın kalbindedir Allah dediğinde Allah'a mekan ihdas etmiş olmuyorsun. Çünkü Allah Teala hadisi kutsi'de yere göğe sığmayan ben bir leyyin kalbe inerim diyor, tenezzül ederim diyor. Fakat o şirk istemez. Ya kalbe şirkten bir diken batmışsa, bir masiva muhabbeti gelmiş de kalbe saplanmışsa, geç kalbi. Geçme de, kalbi geç. Kalpte de bir bölüm var. Gönül denilen bölüm. Kalp gözü. Ya kalp gözüne diken batmışsa, o gözü açmak mümkün müdür? Gözün açık olması natürel halidir. Öyle değil mi? Gözlüğü de çıkartayım bari de. Gözün açık olması, açık olması natüreldir. Yani şimdi ben böyle anlatsam bu adamın gözü niye kapalı dersin? Çünkü neden? Gözlerine bakarak, gözün açık olması tabidir. Fakat tabiatının dışında ne olur? Bir şey saplanır göze, açamazsınız gözünüzü. Açamıyorum dersiniz. Neden? Bir şey saplandı. Kalp gözü de aynıdır. Masivadan diken bir batar, kalp gözünü açamaz. Göremez o yüzden. O dikeni oradan almak lazım. Ayağındaki dikeni çıkarttın. Kalbindeki dikeni nasıl çıkartacaksın? Bir ehil lazımdır.
Eyvallah.
Tabip de burada cariye ile konuşmasında nefsi insaninin içerisinde ne vardır? İnsan, nefsi insanin içerisinde ne vardır? İnsani nefis kendini gösterecek. Orada bir kalp vardır. Kalp. O kalp niye muhtaçtır? Manevi kalbe muhtaçtır. Gönül gözüne ihtiyacı vardır görebilmek için. İnsan nasıl kendi kalbini tedavi edebilir? Kalbin tesiriyle. Yani kalbimizde bir sürü düşünceler var. Bunlar kabasıdır. Şöyle söyleyeyim Mustafa kardeşim, zor bir yere gireceğiz yine. Girmeden şöyle bir teyit geçeyim. Ama sizler de lütfen sabırla dinleyin. İstirham ediyorum. Kalp henüz kaba halindeyken onun imanı da şüphelidir. Onun küfrü de şüphelidir. Derinde değildir ki o zaten. Anlatamadım. Yani çok çok affedersiniz. Çapım ne ki küfrüm ne olacak? O yüzden taklitte olan bir adamın takliden yaptığı imana tam bir iman denmez. Taklitte yaptığı küfre de tam bir kafir denmez. O daha çok hamdır ya, yani. Çok hışırdır daha. Çok kabuktur o, çok kabuk. Cevize bir şey oldu, cevizin üstüne geldi. Cevizin üzerine tezyinat yapsan ne olur? Çok yeşil olsa ne olur? Kahverengi olsa ne olur? Neticede kabuktur daha. O yüzden insanın kalbi denildiğinde henüz manaya uyanmamış bir kalpse o. Onu meşgul eden şeyler tasih için, ıslah için gayret edilir ama daha henüz kalıptır bu. Dolayısıyla burada o insanın kalbine kalp denilir ama o kalp aslında hayvanla müşterek olan kalptir. Kalbi insani nurlanmış, imana mazhar olmuş kalbe denir. Arz edebildim mi?
Estağfurullah.
Dolayısıyla nefiste hissiyat yok mu? Şehvetini nasıl tatmin ediyor? Herhangi bir dünyevi lezzeti nasıl tatmin ediyor? Onun da kalbi hassası, hisleri var. O aklıyla vesaire bir tatmini var, bir tatmin oluyor. Ama manen uyanmış, imanen uyanmış, nurlanmış bir kalp bizim dünyada zevk aldığımız şeylerden zevk almıyor. Başka şeylerden zevk alıyor. O sebepten dolayı buradaki cariyeyi nefsi insani olarak düşündüğümüzde onun da o nefsiyetine göre, kendine göre bir kalbi var.
Onu dinliyor. Eyvallah.
O bozuk olduğunda nefsi insani de hasta olmuş oluyor. Kalbinde bozukluk var dediği kalp, nefsi insaninin kalbi. Dolayısıyla zaten o nefis dairesinde kaldıktan sonra onun kalbinde huzur da olsa aslında pek bir şey fark etmeyecek. Ama farkı şu. Kalbinde hüzün, mahzuniyet, vesvese olduğunda Hakk'a gitmesine mani oluyor. Kalbi huzurlu olduğunda taklitte bile kalsa Hakk'a gitmesine vesile oluyor. Anlatamadım mı acaba? Allah, bilemiyorum.
Yani her ne kadar oradaki o imani ya da küfrü dışarıda bile olsa onu da oradan izole etmek lazım.
Şöyle söyleyeyim, hocam, başka bir şekilde anlatayım. Mesela doktor bakıyor, hekim bakıyor. Bak diyor, şimdi diyor, kendini iyi olacaksın.
Eyvallah.
Şimdi hastanın ben kendimi kötü hissediyorum dediği bir durum var. Bir de kendini iyi hissediyorum dediği pozisyon var. Aslında hasta kendini iyi hissediyorum dediğinde de hasta olabilir. Hala hasta olabilir. Kime göre? Doktora göre. Ha. Fakat hasta kendini kötü hissettiği müddetçe tedaviye cevap vermiyor.
Eyvallah.
Kendini iyi hissettiği zaman o hekime yaklaşabiliyor.
Eyvallah.
Buradaki de cariyenin meselesini halletmek, yani nefsi insaninin rahat etmesini sağlamak, onun tedaviye cevap vermesi için sadece köprü aslında. Çünkü murat sadece cariyenin iyileşmesi değil, padişahı da onunla beraber etmek.
Eyvallah.
Anlatabildim mi?
Estağfurullah hocam.
Evet, herhalde sonuna geldik.
Sonuna geldik hocam.
Burada kalmış olsun
İnşallah.
Ayağa diken batınca böyle olursa masivadan, Allah Teala'nın gayrından razı olmadığı bir şeyden kalbi meşgul edecek bir durum olursa bunu nasıl atacaksın kalbinden? Bir ehil. Eğer herkes gönüldeki manevi dikenleri görebilseydi kişi gam ve kederlerin pençesinde kalıp bunlara karşı mağlup olur muydu? Burası diğer beyitlerle alakalı olduğu için lütfen kalsın. 118'i tekrar okuyalım.
İnşallah. Efendim, gamdan kederden azade olacağımız şöyle güzel bir hafta geçirmeniz duasıyla, ayrıca Mesnevi şerhini hocamın kaleminden, Sufi yayınlarından çıkan Mesnevi şerhini de edinin. Hani burada bir kitap reklamı etmek için değil de, bu programı izliyorsanız bir taraftan da takip etmeniz, programı algılamamız açısından, şu sohbeti daha verimli izlememiz açısından kolaylık olabilir. Bir tavsiye olsun. Çok teşekkür ederiz bizlerle birlikte olduğunuz için. Hayırlı geceler diliyoruz. Hayırlı haftalar.